Evet sevgili dinleyiciler, Balkan Kongre Merkezi özel programımızda yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Edirne Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı kapsamında üniversitemizde misafir olan sevgili Profesör Doktor Haluk Eyidoğan konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Evet sevgili hocamız eski Deprem Konseyi Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Ama kendisinin ağzından bir kendisini tanıyalım.
İstanbul doğumluyum. Fatih, Tarihi Yarımada'da. Üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi Jeofizik bölümünü bitirdim.
Evet.
Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi asistan olarak başladım. Ve 35 sene İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hizmet ettim. Jeofizik Mühendisliği bölümünde. Tabii orada birçok görevler yaptım. Hem fakülte hem üniversitede içine görevler. Hem de bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı görevlerini de yürüttüm. Jeofizik bölümünde benim uzmanlık alanım deprem bilim. Yani evet. Sismoloji. Depremlerle ilgili birçok çalışma yaptık, projeler yaptık. Ülkemizde çalıştık, yurt dışında da çalıştığımız oldu. Japonya'da bir sene depremlerle ilgili çalışma yaptım. Amerika'da, MIT'de bir sene depremlerle ilgili çalışmalar yaptık. Ulusal Deprem Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüm. Sonra kapattılar orayı. Yani emekli oldum. Bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yaptım. 2011-2015, 24. dönem. Hala yazmaya çalışıyorum, yazıyorum. Bir kitabım var şu anda bitirmeye uğraşıyorum. Depremlerle ilgili makale yazıyorum. İnternet gazetesine konuk yazar olarak yazıyorum. Bazı yerlere de yazıyorum. Bazı dergilere de yine böyle makaleler yazıyorum. Yani halkımızın anlayacağı şekilde ağırlıklı olarak deprem ve deprem risklerinin azaltılması, deprem kayıplarının azaltılması ile ilgili öneriler sıralıyoruz. Onu bir görev addediyorum. Aynı zamanda İBB Deprem Bilim Kurulu'na da yazdılar beni.
Evet.
Yani bir şey olursa soruyorlar. Zaman zaman da işte böyle sallandığımız zaman da medyadan
hemen arayıp, hemen size başvuruyorlar değil mi?
Yani biz de bilgilerimizi aktarmaya
evet.
çalışıyoruz. Yani amacımız bilgileri aktarırken halkı korkutmak değil ve bilgilendirmek. Asıl amacım farkındalık yaratmak.
Evet.
Yani nelerimiz eksik, ne yapmamız gerekir? Çünkü burada toplantıda da gösterdim. Her büyük depremde yıkılıyoruz.
Evet.
En son 6 Şubat 2023'te de yıkıldık. Çok ağır kayıplarımız var.
Evet.
Bu yıkılmaktan ne zaman kurtulacağız? Bu sorunun cevabını kendi mesleğim açısından arıyorum.
Evet.
Ve fikirlerimi de bu konuda beyan ediyorum. Çünkü bizim yazdığımız kitaplar, raporlar, makaleler zaten var. Orada zaten bunlar söyleniyor. Ancak deprem nedeniyle kayıpları azaltmada sorunlarımız hala ülke çapında devam ediyor.
Tabii ülkemiz bir deprem bölgesi.
Tabii.
Tabii ben yaşça sizden daha küçük olmama rağmen çok ciddi depremlere tanıklık etmiş biriyim ben de tabii artık. Bu anlamda ülkemizde bu farkındalığın arttırılması gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Yoksa bilimsel yazıların yazılması,
evet.
Bu konularda yapılan yayınlar tabii topluma bir noktada ulaşıyor.
Evet.
İşte medya konusu bu konuda bir öne çıkıyor tabii ki.
Hı-hı.
O anlamda da biz de en azından Trakya Üniversitesi Radyosu olarak bu konuda bizim dinleyicilerimizde bir bilinçlendirmek üzere sizi davet etmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tabii bu programımıza katıldığınız için. Ülkemizin deprem gerçeği ve Edirne'nin depremselliği bağlamında bir sunum da yaptınız.
Evet.
Edirne'nin depremselliği konusuyla ilgili o anlamda çok kısa isterseniz şehrimizle ilgili de bir deprem konusuyla
peki,
ilgili bir alalım
yani
sizden.
Türkiye'nin deprem tehlikesinden Edirne de bağımsız değil.
Evet.
Son 124 yılda hissedilen depremler 4'ten büyük 10 bin tane olmuş bu coğrafyada. Zaman zaman tabii Edirne civarında da ve Edirne çevresinde de depremler oluyor. Son bir yüzyılda yaşanmış depremler var. Önceki yüzyıllarda da yaşanmış depremler var. Yani tarihsel depremlerden mesela en bilinenlerden biri 1792 depremi.
Evet.
Bu 1792 depremi gerçekten tarumar etmiş Edirne ve civarını. Tam merkez üssünü tam olarak bilmiyoruz. Büyüklüğünü de tam olarak bilmiyoruz. Çünkü o zaman büyüklük ölçülmüyor. Ama şiddetine baktığımız zaman, yani yıkım şiddetine baktığımız zaman, işte camilerde, camilerin kubbesini, minarelerini yıkmış, evleri yıkmış, duvarları yıkmış. Hafsa merkezi gibi veriliyor.
Evet.
Edirne Hafsa merkezi gibi veriliyor. Yıkım şiddeti 8-9 arası. Ama büyüklüğünü bilmiyoruz. Çünkü şiddet ayrı bir şey. Büyüklük aletsel bir ölçek.
Evet.
Günümüzde artık büyüklük de veriliyor. Büyüklük veriliyor. Bu yüzyılda da olan depremlerden bir tanesi işte 5.1 ile 5.3 arasında, 5.5 arasında verilen bir deprem var. Kimi yayınlara göre 5.1, kimi yayınlara göre 5.5. O da Edirne merkezde veriliyor. Onun da tabii neden olduğu hasarlar ve can kayıpları da olmuş. 1953. Haziran 1953'te böyle maalesef bir deprem Edirne civarında yaşanmış. Tabii depremin uzak etkileri de var. Yani deprem illa sizin bulunduğunuz alanda olması da gerekmiyor bazı kayıplarla karşılaşma açısından. En son yaşadığımız örneklerden bir tanesini vereyim. 30 Ekim 2020'de Yunanistan'ın Sisam Adası'nın önünde bir 7 büyüklüğünde deprem oldu. 70 kilometre uzakta Bornova Bayraklı'da büyük yıkımlar oldu. 115 vatandaşımızı yitirdik. Binlerce konut kullanılmaz hale geldi. 70 kilometre uzakta. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir deprem büyükse uzakta olsanız dahi eğer zeminde, binada, inşaatta bir sorun varsa deprem sarsıntısı onu buluyor ve yıkıyor. Dolayısıyla hatayı buluyor. Deprem hatayı buluyor. Siz farkında olmasanız bile deprem hatayı buluyor. Dolayısıyla burada demek ki bizim yapı üretiminde çok daha profesyonel işler yapmamız gerek. Yani depremde hasar alabilir. Yani öyle bir kural vardır inşaat mühendisliğinde.
Evet.
Bina hasar alabilir ama ölümcül olmaz. Ona göre tasarlanıyor. Dolayısıyla yani yıkılmaması gerekiyor. Uykuda olabilirsiniz, evde olmayabilirsiniz, iş yerinde olabilirsiniz. Yani okulunda olabilirsiniz. Bütün binaların üretiminde depreme dayanıklık esas bu. Ama bununla ilgili hiçbir şeyimiz eksik değil aslında. Yani onu bu toplantıda söylemek istedim de bir ara söylemedim galiba. Neyimiz eksik diyor. Bir soru soruyorum kendime ve onu cevaplamaya çalışıyorum. Aslında hiçbir şeyimiz eksik değil. Yani 208 tane üniversitemiz var.
Evet.
Çok sayıda inşaat mühendisi bölümü var. Jeoloji, jeofizik bölümleri var.
Birçok yetişmiş akademisyen
evet,
var tabii.
10 kere değiştirdiğimiz deprem yönetmeliğimiz var. Deprem tehlike haritamız var. Müteahhitlerimiz var. Çimentomuz var. Yapı denetimcilerimiz var. Belediyelerimiz var. Bakanlıklarımız var. Bu konuyla ilgili başka kuruluşlar var. Dolayısıyla bir şeyimiz eksik değil. Ama son yıllarda gördüğümüz büyük depremler maalesef çok ciddi can kayıplarına ve ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu son 6 Şubat 2023 depreminin can kaybı 53.537, 8.500 kişi de Suriye'de vefat etmiş.
60.000 üstünde.
62.000 can kaybı var. Dolayısıyla büyük depremler, yani 7 ve daha büyük depremler bölge depremleri. Bölge depremlerinden uzak olmak da bazen sizi kurtarmayabilir. Ne kadar uzaksınız? Yani bakın şimdi 6 Şubat depremine ne diyoruz? Kahramanmaraş depremi diyoruz. Ama Kahramanmaraş merkezi, başlangıç merkezi olabilir depremin. Ama 300 kilometrelik bir alanda, yani Adıyaman'da yıkıldı, Diyarbakır'da Asava, Hatay yıkıldı. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi deprem merkezinin 100 kilometre yani daire içinde büyük kayıplar var. O nedenle bölge depremlerine uzak da olsanız bazen binada bir sorun varsa, binada bir hata varsa deprem onu bulur, yıkar. Uzak olmak da bazen kurtarmıyor yani.
Evet, şöyle bir şimdi sizin anlattıklarınızdan şuraya geliyorum. Tabii İstanbul'da beklenen ve her zaman ülke gündemini meşgul eden bir deprem konusu var. Haritaya baktığımız zaman da işte Kırklareli, biz Trakya bölgesine, Edirne daha güvenli gibi görülen yerler ve insanların da hatta bu bölgelere göç vesilesi olduğu da her zaman gündemde olan bir konu. Sizin söylediklerinizden şunu mu anlamalıyız? İstanbul'da olacak çok büyük bir deprem, her ne kadar Edirne bölgesi güvenli bile görünmüş olsa, oraya çok uzak olmadığı için buraya da çok ciddi bir etki yapabilir. Doğru mu anlamı?
Örnekleri tarihte çok.
Çok, evet.
Önce şunu söylemek istiyorum. Yani ben şahsen İstanbul depremi olarak nitelendirmek istemiyorum.
Evet.
Çünkü yapılan araştırmalar, bugüne kadar bilimsel araştırma, depremin olma ihtimalinin konum olarak yerini Marmara Denizi içinde veriyorlar.
Evet.
Yani İşte Tekirdağ 25 kilometre uzakta ama güney sahillerine de Marmara'nın uzakta, belli uzaklıklarda. Yani büyük depremde tüm Marmara'yı etkileyecek bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer o İstanbul depremi diye isimlendirdiğiniz deprem gerçekleşirse yalnız İstanbul etkilenmeyecek.
Evet.
Evet, nüfusu itibarıyla gayri safi milli hasıladaki katkısı açısından 20 milyona yaklaşan nüfus açısından ama 30 milyonluk bir Marmara bölgesinde etkilenmeyecek bir ilk almayacak.
İlk almayacak. Evet.
Yani bütün tsunami bütün sahilleri vuracak Marmara bölgesinde ve 30 milyon kişi bundan etkilenecek. Yani 7 ve daha büyük bir depremden 50 kilometre uzakta olmak, 100 kilometre uzakta olmak sorunla karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Örnekleri çok. İşte en son Kahramanmaraş'ı bunu yaşadık. 7 büyüklük Sisam depreminde İzmir'in nasıl yıkıldığını gördük. O nedenle bu açıdan baktığımız zaman tarihsel açıdan da mesela Marmara Denizi'nde 1776 depremleri var. 1894 depremi var. 1912'de Müreffeh Şarköy depremi var. Saros Körfezi'ne kadar fay yırtılmış. Onlardan hepsinden etkilenmiş tarihsel olarak Edirne ve civarı. Dolayısıyla Edirne dediğiniz yer kuzeyden güneye Saros'a kadar inen bir hatta sahip. Edirne'nin güneyi Müreffeh Şarköy'den geçen Kuzey Anadolu fayının koluna en yakın
yer. En yakın yer.
Dolayısıyla evet kuzeyi biraz daha belki güvenli gibi ama mesela Bulgaristan civarında Balkanlarda bir büyük deprem olduğu zaman kuzey de tehlike altında. Saros Körfezi'nde büyük bir deprem olursa güney de tehlike altında. Dolayısıyla yani evet uzak olmak biraz daha steril hale gelmiş gibi gösteriyor kendi ama şimdi bir de Trakya'nın ve Edirne'nin zeminle ilgili sorunları var. Ve bugün onları da göstermeye çalıştım. Yani Edirne'nin kuzeyde kayalık araziler, dağlık alanlarda, şimdi oralarda çimento için üretimler varmış falan. Oralarda sağlam zeminler var ama güney, yani Kırklar elinden sonra aşağı doğru zeminle ilgili sıkıntılı alanlar var. Suya doygun alanlar var. O nedenle uzak deprem zemin büyütmesi etkisiyle bazı binalarda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Burada şunu söylemek istiyorum. İster uzak olun ister yakın olun. Yani yapı üretim işinin çok profesyonelce olması lazım. Yani bir mal alırken nasıl kalitesine dikkat ediyorsak bununla ilgili kurallar da varsa bununla ilgili çok örnek verebilirim. Ya o zaman dünya kadar para verdiğimiz, başımızı soktuğumuz bir binanın, bir dairesinin ya da binanın depreme dayanıklı olduğu konusunda da emin olacak araçları geliştirmemiz lazım. O araçlardan yoksunuz.
Kısaca tüm toplumun bu konuyla ilgili bilinçlenmesi gerekiyor.
Doğru.
Ve ciddi bir duyarlılık göstermesi gerekiyor. Anlamış olduğum bu. Ve ciddi bir sigorta sisteminin belki de burada güdüleyici olarak topluma anlatılması ve bunun ciddi bir manada uygulanmaya başlanması gerekiyor.
Tabii bu bir sistem sorunu. Evet. Türkiye'de depremde yıkılmak konusunda bir eksiğimiz yok aslında.
Anladım.
Yani yıkılmayı önlemek açısından bir sıkıntımız yok. Araçlarımız var. Her türlü aracımız var. İnsan kaynaklarımız var. Malzememiz var.
Helvayı yapamıyoruz.
Burada bir sistem sorunu var. Yani imara açmaktan başlayan yapının denetimine giden süreçte önemli hatalar yapılıyor. Ve ortaya depreme dayanıksız bir yapı üretimi çıkıyor. Yani hasar alabilir ama önemli olan burada canlardır. Orta hasar alır, güçlendirilir, tamir edilir, tekrar oturulabilir. Ama son depremlerde de görüyoruz ki giderek yükselen binalar, özellikle zemin problemleri olan yerde giderek yükselen binalar kullanılmaz duruma geliyor ve can kayıplarına neden oluyor.
Çok daha fazla can kaybı oluyor.
Evet, yani Edirne ve civarının da hakikaten suya doygun özellikle bu Meriç, Tunca nehirlerinin ve yakın çevresinde çok ciddi zemin problemleri var. Suya doygun, deprem anında uzak da olsa sıvılaşma tehlikesi var. Sıvılaşma demek binanın yatması demek, çökmesi demek. O nedenle her şeyimiz var ama deprem konusu söz konusu olunca bunun üretimiyle ilgili sistemi bir şekilde sistemin aktörleri sayarsak işte burada belediye, ruhsat, imara açma, yapı denetim, müteahhitlik sistemi, profesyonel mühendislik bu konularda ve sigorta sistemi.
Evet.
Bütün bunların eşlenik, entegre olması lazım. Birbiriyle ilişkili olması lazım.
Eşgüdüm
halinde. Yani ben örneğin işte otomobili örnek veriyorum. Yani bir araç otomobil satın aldığınızda diyelim ki 200 sayfalık
bir kullanma
kılavuzu var. Artı garanti belgesi var. Ve sık sık onu muayene ettiriyorsunuz. Neden? İnsan güvenliği için değil mi?
Evet.
Vergi ödüyorsunuz, sigorta ödüyorsunuz. Tüm bunlar kendi güvenliğiniz için. Araçta bir hata varsa aracı geri çağırıyor firma. Diyor ki o araç yüzünden bir can kaybı olursa firma sorumluluğu var. O nedenle bir araca gösterdiğimiz ihtimam ve onunla ilgili sisteme baktığımız zaman bizim başımızı soktuğumuz, hayatımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu emanet ettiğimiz binaların da, evlerin de bir şekilde depreme dayanıklılığı sağlayacak bir sistem geliştirmemiz lazım.
Umarız bu bilimsel veriler ışığında bu konuda ülkemizde daha iyi bir noktaya gelinir ve bu konuda büyük hem can hem mal kayıplarının önüne geçilmiş olur.
Umudumuz o.
Umudumuz o. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam programımıza katıldığınız için. İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Eydoğan konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine programımıza katıldığı için.